31. ayrım, sayfa 372. Ama birdenbire onu, karısını alıp buraya tam da sevgilimi getirdiğim yere getiren bir adam olarak düşündüm ve korktum. Babam bir canavar olmayabilir miydi? Sadece bir gün panikleyip aptalca bir şey yapmış bir adam olabilir miydi? Ve hayatımda ilk kez hakkında dedikodu yapan bütün o insanların haklı olabilecekleri geldi aklıma. Belki de ben aynı babam gibiydim ve o da benim gibiydi. Kabuğa oyulmuş kalbi görünce, bak dedi cisi. Ne romantik, onlar kim acaba? Telefonumu çıkarıp kalbin fotoğrafını çektim. Cisi'ye ne gibi bir bahane uydurduğumu hatırlamıyorum. O andan sonra aklım başımdan gitti. Bunu nasıl tarif edeceğimi bile bilmiyorum. Ateşin önünde otururken tamamen dağılmış bir halde eve dönme vaktinin gelmesini bekliyordum. Böylece sonunda anneme Dallas Rentry'nin kim olduğunu sorabilecektim. Vivian için yılın en berbat günü 21 Ağustos'tu. Kimi zaman haftalar öncesinden o günün tıpkı üzerine doğru gelen ve fren balataları eskimiş bir tır gibi yaklaştığını görürdü. Kimi zaman da normal şartlarda sıradan sayılabilecek bir haftanın ortasında o günün aniden karşısına çıkmasıyla irkilirdi. Ne var ki her iki durumun etkisi de aynıydı. Gri, soluk bir buhran. Yıllar önce bugünün sancısı keskin ve neredeyse dayanılmaz gelirdi. Ama zaman bu acının sivri kenarlarını törpülemişti. Acı dayanılmaz olmaktan çıkıp katlanılır bir hal almıştı. Vivian'in kat ettiği yol buydu. Vivi bugünü yalnızca takvimdeki bir günden ibaret sayacağı o günlerin gelmesini umuyordu. Geç uyandı, atları ve öküzleri besledi ve sonra da babasına kahve içerken eşlik etti. İkisi bir süre yapılacak işler hakkında konuştuktan sonra ayrı ayrı işlerine koyuldular. Babası kullanılmış bir çim biçme makinesine bakmak için Seybeck'e gitti. Vivi ise kendi işiyle ilgilendi. Günün geri kalanında yorulmadan asla yavaşlamamaya özen göstererek bu çaba onu tüketene dek çalıştı. Sonunda gün batımı yaklaşırken verandasındaki sallanan sandalyeye oturdu ve cesaretini toplayarak gözlerini kapattı. Birkaç dakika içerisinde kendini olmak istediği yerde buldu. Hatıralar diyarında kaybolmuştu. Zihninin serin kalını, gerçekçi bir yanında burada olmayı istememesi gerektiğinin fısıldandığını duyuyordu. Ama o ses kulak asılmayacak kadar cılızdı. Vivi yılın bugününde kendine hakim olamıyordu. Vivian dedi Winona ona doğru yürüyerek. İyi misin? Üzgünüm, uyuyakalmışım galiba dedi Vivian. Yavaşça ayağa kalkarken başının biraz döndüğünü hissetti. Hatıralar alkollü içecekler gibiydi. Fazlası ve hızlısı insanın dengesini bozabiliyordu. Noah nerede? Siyah renkli parlak arazi aracından inerken buradayım anne dedi Noah. Mark da sürücü tarafından çıktı. Winona'nın elinden tutarak. Selam Vivian dedi Mark. Noah'ın bizimle gelmesine izin verdiğin için teşekkür ederiz. Çok eğlenceliydi. Onu da götürdüğünüz için teşekkür ederim. İkiniz de çok incesiniz. Mark gülümsedi. Akşam yemeğini balık lokantasında yemeyi düşünüyoruz. Sonra da dondurma yiyeceğiz. Dondurma dükkanındaydım. Geç saate kadar çalışmıştım. Dallas'ın ara sokaktan çıktığını gördüm. Gelmek ister misin diye sordu Winona. Vivian elinden geldiği kadar içten görünmeye çalışarak gülümsedi. Biraz duraksadıktan sonra hayır teşekkür ederim dedi. Keyfim yok. Annemle kalsam iyi olur dedi Noah. Gezi için teşekkür ederim. Arabaya dönüp arka koltukta oturan kıza bir şeyler söyledi. Winona Mark'ın elini bırakıp Vivian'in yanına yaklaştı. İyi olduğuna emin misin? Kız kardeşlerin birbirlerini anlayabilmeleri bazen Vivian'in hoşuna gidiyordu. Bazen de bugün olduğu gibi canını sıkıyordu. Neyse ki Winona bugünün önemi üzerine fazla kafa yormuyordu. İyiyim gerçekten. Gidip eğlenmene bak. Winona dönüp kamyonet ile araba karışım pahalı araca bindi. Onlar uzaklaşırken Noah da çimenliği geçip verandaya çıktı. Bugün Ağustos'un 21'i dedi Noah. Bu senin için bir anlam ifade ediyor mu? Vivian bir an dünyasının alt üst olduğunu hissetti. Ne demek istiyorsun? Sakın dedi Noah sert bir tavırla. Daha birkaç dakika önce oğlunun yüzünde hissiz ve anlamsız bir ifade varken Vivian şimdi onun sinirlenmiş olduğunu görüyordu. Soldak'a gittik dedi Noah yaklaşarak. Cici ile biz, Cici ile ben. Noah gözlerini devirerek sözlerini sürdürdü. Şelaleye çıkan o uzun patikayı tırmandık ve suyu izlemek için bir süre oturduk. Ağacın üzerindeki o oymayı gördüm. Bir oyma dedi Vivi. Bu kez oğlunun gözlerine bakamıyordu. DR ve GR'yi seviyor. 21 Ağustos 1992 yazıyordu. Vivian kalan dermanının da o an tükendiğini hissetti. Oğlunun sorularından kaçmaktan öyle yorulmuştu ki bunları sormak Noah'ın en doğal hakkıydı şüphesiz. Vivi uzanıp sandalyesini çekti ve üzerine yığıldı. Önüne geçmek için çok uğraştığı ıstırap yani yanı başına oturmuş onu kenara itiyordu. Anne dedi Noah yalvarır gibiydi. Vivi sonunda ona bakıp başını sallarken yıllardır ilk kez duygularının yoğunluğunu gizlemiyor, hiçbir şey saklamıyordu. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. Baban o kalbi balayımızda oymuştu. Ondan hiç baban diye söz etmedin. Canımı çok acıtıyor. Sorularıma cevap verecek misin? Verebildiğim kadarıyla. Haydi gel içeri gidelim. Bu biraz vakit alabilir. Vivi ayağa kalkıp oğlunun peşinden içeri girdi. Kendine bir kadeh şarap aldı ve ardından çıplak ayağını poposunun altına kıvırıp kanepeye oturdu. Noah annesinin karşısındaki sandalyeye geçti. Bana cinayetten söz et. En çok bunu mu merak ediyorsun? Bir kadın aslında babanın bir arkadaşıydı. Öldürüldü. Sanırım polis doğrudan babandan şüphelendi. Baban mı yaptı? Vivi kendini bu soruya 10 yıldan uzun süredir hazırlamaktaydı. Ama şimdi o soruyla karşı karşıyayken ne diyeceğini bilemiyordu. Babanın öfkesiyle başı dertteydi. Benim gibi mi? Seninki gibi bir şey değil dedi Vivi kararlı bir sesle. O kadını öldürdü mü diye sordu Noah yine. Vivi oğlunun aynı soruyu yanıt alana kadar soracağını biliyordu. İçini çekerek gerçeği dile getirdi. Ben öldürdüğüne inanmıyorum. Onu sevdin mi? Vivian gözlerinin dolduğunu hissetti. Lanet olası gözyaşlarını durdurabilmesi mümkün değildi. Bütün kalbimle. Öyleyse niçin ondan boşandın? Doğrusunu istersen o benden boşandı. Ama senin öğrenmek istediğin şeyin aslında bu olmadığını biliyorum. Sen onu niçin bıraktığımı soruyorsun. Bu kadar zaman sonra bile o anı hatırlamak, Dallas'ın gitmesine izin verdiğini anımsamak Vivian'ın içini acıtıyordu. Çok acı vericiydi. Umutlanarak yıllarca beklemek, haberler her seferinde kötüydü. Kaybettim. O zamanları biraz hatırlarsın. Çok ilaç kullanıyordum ve çok içiyordum. Annelik yapamıyordum. Babam beni o kadar çok seviyordu ki sanırım yoluma devam etmem için beni zorlamasının sebebi de buydu. Ve Grey Park'ındaki o ağaca çarptıktan sonra o anı hatırlıyor musun? Az daha sana yapmak üzere olduğum şeyden korktum. Yola devam etmem gerektiğini biliyordum. Yola devam etmeliydik. Sen ve ben. Bunu ona nasıl yapabildin? Vivi gözlerini kapattı. Bu soru kabusu olmuştu. Kaç kere zamanı geri döndürmek ve hayır Dallas gitmeyeceğim, o kağıtları imzalamayacağım demek istemişti. Kim bilir. Yapmak zorundaydım. Hepsi bu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse ben de kendimi affedeceğimi sanmıyorum. Noah kalkıp sehpanın etrafından dolaştı. Annesinin yanına oturdu ve eskiden yaptığı gibi başını Vivi'nin kucağına koydu. Vivi'nin parmakları hemen oğlunun ipeksi saçlarına sürüklendi. Tıpkı babasının saçları. Beni seviyor muydu diye sordu Noah. Sesi öylesine kısık ve tereddütlüydü ki Vivi onun niçin yanına sokulduğunu anladı. Oğlu ağladığını ona belli etmek istememişti. Ah Noah dedi Vivi eğilip fısıldayarak. Seni o kadar çok seviyordu ki. Seni görmek istememesinin sebebi buydu. Sana hapishane camının arkasından bakmak yüreğini burkacaktı. Demek ki korkak. Ya da insan. Ona mektup yazabilir miyim? Yanıt vereceğini sanmıyorum. Bununla başa çıkabilir misin? Denememekten iyidir. Vivian böyle düşünürdü ama artık öğrenmişti. Bazen denemek vazgeçmekten daha çok acı verebiliyordu. Peki öyleyse bir dene. Seni seviyorum Noah ve seninle gerçekten öyle gurur duyuyorum ki. Ben de seni seviyorum anne. Noah kayıtsız bir tavırla gözlerini silerken gözyaşlarının annesi tarafından fark edilmediğini sanıyor gibiydi. Harikaydı biliyor musun? O ağaç kabuğundaki oymadan söz ediyorum. Evet dedi Vivi anımsayarak öyleydi. Babam hakkında konuşunca sorularıma yanıt bulacağımı sanmıştım. Ama bu konuşma yalnızca daha çok soru sormama sebep oldu. Ağaçtaki o oyma aklımdan çıkmıyor. Babamın o kalbi çizerken ne hissettiğini biliyorum. Bu yüzden şimdi onun bir yanına tanıyormuşum gibi geliyor ve onu daha iyi tanımak istiyorum. Bunu Cici'den saklamaya çalıştım. Sonraki buluşmamız annemin bir binicilik dersi vermekte olduğu ve Winona teyzem ile Mark'ın da Seattle'a gittiği bir salı günüydü. Cici ve ben gün boyu onun evinin arka bahçesindeki büyük örtünün üzerinde oturduk. Ben hiçbir değişiklik yokmuş gibi davranmaya çalıştım ama Cici yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark etti. Galiba insan aşık olunca gözleri röntgen filmine bakar gibi bakıyor. Orada oturmuş alkolsüz biramı içiyordum ki biliyorum dedi. Benden bir şey saklıyorsun ve bu hoşuma gitmiyor. Sakladığım sırrın da hoşuna gitmeyeceğini söyledim ve dedi ki eğer birbirimizi gerçekten seviyorsak birbirimizden hiçbir şey saklamamalıyız. Seni seviyorum dedim. Kanıtla. Başka bir şey uydurabilir, dil sanatlarından geçemeyebileceğimden ya da buna benzer bir saçmalıktan söz edebilirdim ama ona gerçeği söylemek istiyordum. Korkuyorum dedim. Neden? Ona gerçeği öğrendiği takdirde artık beni sevmeyeceğini söyledim. Ama zaten 10 gün içerisinde okulun başlayacağını farkındaydım. Bu yüzden söyleyebilirdim de. Nasıl olsa Brian Eric Greer ve diğerleri bunu benim yerime yapacaklardı. Jesse benden hoşlanmadığını, beni sevdiğini ve anlatacağım hiçbir şeyin bunun değiştirmeyeceğini söyledi. Ben de ona her şeyi, babamın Dallas Renter olduğunu, onun yarı kızılderili yarı beyaz olduğunu, iş ararken kasabaya gelip Butters Egg'de işe başladığını ve ailedeki kimse onu istemezken annemle nasıl evlendiğini anlattım. Jesse'ye babamın öfkesinden ve karıştığı kavgalardan söz ettim ve babamın bir kadını öldürüp bu yüzden hapse atıldığını söyledim. Babamdan hiç bu kadar uzun süre bahsetmemiştim. Kendimi berbat hissediyordum. Jesse örtünün üzerinde yanıma sokuldu ve yüzümü yüzüne çevirmeye çalıştı ama yapamadım. Tek yaptığım sanki daha önce hiç görmemişim gibi kanala bakmaktı. Jesse omzuma uzanıp beni örtüye doğru çekince uzanıp birbirimize baktık. Hepsini biliyorum dedi bana. Babam uzun zaman önce her şeyi anlattı. Büyük annemin babanın aleyhine şahitlik ettiğini biliyor muydun? Bazen tek bir kelimeye şaşıp kalmak ne garip. Hayatım boyunca hapishanedeki babamı düşünmüştüm. Onun nasıl göründüğünü, parmaklıkların ardında nasıl yaşadığını ve hakkımda ne düşündüğünü hayalimde canlandırmıştım. Ama Jesse büyük annesi hakkında konuşana dek bir kere bile babamın hapse nasıl girdiğini düşünmemiştim. Onun suçlu olduğunu nasıl kanıtlandığını. Sence suçlu mu diye sordu Jesse. Bu soruya nasıl yanıt vereceğimi bilemedim. Nereden bilebilirdim ki? O benim gözümde bir hayaletti. Gerçek şeyleri hatırlamak istediğimde aklıma neredeyse hiçbir şey gelmiyordu. Bir çift kirli kovboy çizmesi, çocukken oynadığım beyaz bir şapka, anlamadığım dilde bir şeyler söyleyen bir ses. Onu görmeye gitmelisin dedi Jesse. Planı kurduğumuz an o andı işte. Panayır'ın son günü Vivian ahırı temizledi, dört heye kızlarıyla vedalaştı ve çimenli tepeden aşağı ışıldayan panayır yerine doğru yürüdü. Aurora bilet köşesinde onu bekliyordu. Geç kaldın. Kızlar yeni gittiler. Hem saat 4 demiştik. Ona göre ayarladım. Vivi ablasının pembe pamuk şekerinden bir parça koparıp ağzına tıktı. Bir elini kalçasına yaslayıp Winona bizi ekmese bari dedi Aurora. Winona aşık. Aşk söz konusu olduğunda hepimiz ekeriz. Aurora kaşlarını çatarak kız kardeşine döndü. Senin neyin var? Mutlu görünüyorsun. Ve bu kötü bir şey. İyi bir hafta geçirdim. Noah ve ben sonunda Dallas hakkında konuştuk. İyi geldi. Nerede kaldı bizim çılgın küçük yaramaz? Niye Jane'i kasabaya mı döndü? Aurora gönülsüzce gülümsedi. O konuyu konuştuğuna sevindim ve iyi olduğuna da sevindim ama bizim cadı ablamız nerede? Mark ve Winona'nın yaklaşmakta olduğunu görünce işte dedi Vivian. Sevgilisini de mi getirdi? Kızlar gecesine mi? Hem de. Ne saçmalık ama dedi Aurora. Pamuk şekerinin kalanını çöpe fırlattı. Kız kardeşlerin önünde durup Tanrı'ya şükür dedi Winona nefes nefese. Bir saattir seni arıyorum Vivi. Ahırdayken telefonu açmıyorum biliyorsun ne oldu? Mark bir adım yaklaştı. Jesse'yi bulamıyorum. Bütün gün evde olması gerekiyordu. Vin ile Seattle'a gidiyorduk ama Bainbridge feribotu kalabalıktı. Biz de döndük. Eve vardığımda giriş kapısı açık duruyordu ve Jesse gitmişti. Cep telefonundan aradınız mı? Tabii ki dedi Winona. Yanıt vermiyor ve odasında bunu bulduk. Winona elini uzattı. Avucunda fotoğraf kabininde çekilmiş resimlerden oluşan bir fotoğraf şeridi duruyordu. Fotoğraflarda Noah ile Jesse gülümsüyor, kahkaha atıyor ve öpüşüyorlardı. İskelemin niçin hala kuş pisliğiyle kaplı olduğu anlaşıldı. Bütün yaz beraberlermiş. Hem de başıboş bir halde. Mark düşüp bayılacak gibi görünüyordu. Aklımıza en kötüsünü getirmeyelim dedi Aurora. Vivian'ın içinden ablasını bu sağduyulu yaklaşımından ötürü öpmek geldi. Onları bulacağız. En önemlisi bu. Ne kadar ileri gittiklerini sonra öğrenirsiniz. Nerede arayacağız diye sordu Winona. Kızları geceleri parka götürürdüm dedi Mark. Parkın öbür ucunda ağaca kurulmuş bir salıncak vardı ve bir de Larson çıkışının oradaki tomruk yoluna. Mükemmel dedi Aurora. Ben de panayır alanının ilerisine özellikle de tribünlerin arkasına bakacağım. Ben de panayırın etrafına bakarım. Boş ahırları kontrol edip eve giderim dedi Vivian. Telefonun kapağını kaldırıp Noah'ın cep telefonunu aradı ama yanıt alamadı. Acil mesaj bıraktı ve ardından ev numarasını çevirip oraya da bir mesaj bıraktı. Ben de Vivienne'e yardımcı olayım dedi Winona. Mark'a dönüp kızlar doğru söylüyor. Boş yere endişeleniyoruz. Büyük ihtimalle Panayır'a gitmişlerdir. Mark ikna olmuş görünmüyordu ama takdir etmek gerekti ki başını sallamakla yetindi ve herkese telefon numarasını verdi. Bir saat içinde senin evde buluşuruz dedi Winona. Bunun üzerine aynı yönlere düzeltiyorum, ayrı yönlere dağıldılar. Winona ile Vivienne süratle kalabalık Panayır alanına yöneldiler ve Noah ile Jesse'nin adlarını çağırarak her yere baktılar. Oyun, gezinti ve yiyecek standlarının tamamına bakındıktan sonra ayrılıp tekrar aradılar. Mümkün değil dedi Winona. Her yerde olabilirler. Lanet olsun, annem ile babam Panayır'a bizi aramaya geldikleri zaman nasıl saklanırdık hatırlıyor musun? Geldiklerini görünce kalabalığın arasına karışıverirdik. Olur biterdi. Ya öyle yapıyorlarsa? Bu çok mantıklı. Özellikle de birlikte olduklarını öğrenmemizi istemediklerini hesaba katarsak. Acaba yalnızca eve gidip beklesek mi? Vivienne düşündü. Benim evime gitmeye ne dersin? Orada olup olmadıklarına ve Noah'ın bir not bırakıp bırakmadığına baksan olmaz mı? Ben de burada bir tur daha atayım. Ama bu kez sessiz olacağım. Tamam. Ardından Vivienne Panayır'ı ve boş ahırları titizlikle aradı. Ama çocukların izine rastlamadı. Sonunda kamyonuna binip evin yolunu tuttu. Winona onu verandada bekliyordu. Vivienne o anda haberlerin iyi olmadığını anladı. Ne buldun? Winona bir broşür uzattı. Bir otobüs tarifesi. Noah köşesine Jesse 13 diye yazmış. Saat 1'de hangi otobüs kalkıyor? Bilemeyiz ki. Mason Country toplu taşıma sistemi Kitsap ve Jefferson'la birleşti. Belfair'den istedikleri yere gidebilirler. Vivienne Noah'ın odasına koşup dolabına ve çekmecelerine baktı. Bütün eşyaları burada. Tanrı'ya şükür dedi Winona. Demek ki geri dönecekler. Winona telefonunu çıkarıp Mark'ı aradı ve ona haberleri iletti. Buna hiç memnun olmadı dedi telefonu kapatınca. Vivienne uğradığı hayal kırıklığından sararıp solmuştu. Evet dedi ablasına. Ben de. Mantıklı düşünelim. Bir arada olduklarından ve otobüsle bir yere gittiklerinden eminiz. Bizden önce evde olmayı planlamış olmalılar ve Mark da Jesse'ye saat 9'da döneceğini söylemişti. Sahildeki evimin yaklaşık 100 metre ilerisinde bir otobüs durağı var. Ama Noah eve nasıl dönecekti ki? Otostop mu yapacaktı? Bütün yaz bir kızla gizli gizli takılacağını ya da bana haber vermeden otobüsle kasaba dışına çıkacağını akıl edemediğim için görünen o ki ne yapacağı hakkında bir şeyler söyleyemem. Mark'ın teknesi yok muydu? Winona başını salladı. Bütün yaz onlara nasıl kullanacaklarını öğrettik. Jesse onu Waters Edge'e bırakıp 10 dakikada geri dönebilir. Karanlıkta mı? Öyle bir ahmaklık yapabilirler mi? Bu soruyu yanıtlamaya gerek duymuyorum. Haydi Mark'ın evinde bekleyelim. Canlarını okuruz. Vivienne, Aurora ve Winona araçlarıyla Winona'nın araba yolunda sıralandılar. Araçları pejmürde çimenliğe park ettiler ve çalı çitten komşu eve geçtiler. Mark bahçesindeki yassı taşlı yolu ileri geri adımlayıp duruyordu. İtinayla tasarlanmış bahçe düzenlemesine ve bakır dış aydınlatmalara göz gezdirerek güzel ev dedi Aurora. Mark onun yaptığı yorumu fark etmedi bile. Kendi kendine söylenerek volta atmakla meşguldü. Bu bir geçiş döneminden başka bir şey değil Mark dedi Aurora. Her çocuk en az bir kere ortadan kaybolur. Jenny, Britney Spears'ı görmek için kaçıp Tokama Dome'a gitmişti. Onu hangisi için cezalandıracağımı bilememiştim. Kaçtığı için mi yoksa öylesine berbat bir müzik dinlemeyi tercih ettiği için mi? Mark dönüp baktı. O olayın bununla aynı şey olduğunu mu düşünüyorsun gerçekten? Aurora'nın kaşları çatıldı. Haklısın, benim çocuğum araba kullanıyordu. En azından Noah ile Jesse otobüsle gidecek kadar akıllılar. İyi yanından bak, araba falan çalmadılar. Tanrı aşkına Jesse 14 yaşında, polisi aramalıyız. Sakin ol dedi Winona. Mark onun yanından hışımla uzaklaşarak yeniden Jesse'yi aradı. Kızı yanıt vermeyince yola çıkıp ileriye baktı. Orada o kadar uzun süre bekledi ki hava kararmaya başlamıştı. Gökyüzü önce turuncuya ardından mora boyandı. Ebeveynlikle işi zor dedi Aurora başını sallayarak. Kendini çimenlere attı. Kes sesini dedi Winona. Endişelenmekte haklı. Tamam ama kafayı yiyeceğinden korkuyorum. Umalım da kızı uyuşturucu falan denemeye kalkmasın. Mark üstesinden gelemez. Mark geri döndüğünde Aurora verandada güzel yastıklı demir sandalyede oturmakta. Winona yürüme yolunuz orada. Doğal taştan yapılmış dikili taş fıskiyesinin yanında durmakta ve Vivi de çalı çitin yakınında beklemekteydi. Saat 7.39 dedi Mark. Bence polisi aramalıyız. 31. ayrımın sonu. Sayfa 385.